Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım program bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, eski günlerin İstanbul'unu, eski günlerin hayatını çok güzel anlatan yazarlar vardı. Gazeteci, yazar, romancı, hikayeci olarak bunlar bu güzel zamanları öyle güzel tasvir ettiler ki akıcı kalemleriyle, tatlı üsluplarıyla geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedirtti. Evet, bunlardan bir tanesi de Sadri Sema'dır değerli dinleyiciler. Bir ara bürokratlık yapmış, ondan sonra gazeteciliğe intisap etmiş. Sultan Hamit yıllarından itibaren Eski İstanbul Hatıraları adıyla gazetelerde neşrettiği hatıraları oldukça ehemmiyetli bilgiler verir. Zaman zaman Sadri Sema'nın hatıralarından sizlere nakletmiştik. Bu hafta da ondan size bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, öyle bazı meslekler var ki günümüzde ismi bile unutulmuş, bırakın kendisini icra edeni. Zaman zaman Sadri Sema bu esnaftan, sanatkarlardan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de balmumcular. Evet, semtlere isimlerini vermiş balmumcular. Yemiş iskelesinde, zindan kapısında, Baba Cafer türbesi çevresindeydi. Yemiş iskelesi Eminönü'nde, un kapanı ile Eminönü arasındaydı değerli dinleyiciler. Vaktiyle yemiş kapanı ve sebze meyve hali buradaydı. Yani İstanbul'a gelen yiyecekler burada indirilir. Buna göre belediye buna vergi ve kontrol tatbik ederdi. Daha sonra burası imar faaliyetleri sebebiyle kaldırılmıştır. Bugün bir meydan durumundadır bu yemiş iskelesi veya yemiş İstanbul halkının ağzında. Zindan kapısı ise yine Eminönü'nde, yemiş iskelesi ile Eminönü'nün arasında. Bugün ticaret odasının bulunduğu yere zindan kapısı denirdi. Orada eskiden surlar vardı. Bir kapı var denize açılan. Arkasında da eski İstanbul zindanları vardı. Bunun yanında da Baba Cafer zindanı ve Baba Cafer türbesi vardı. Bu Baba Cafer Emeviler zamanında İstanbul'u kuşatmış Hazreti Peygamber soyundan bir zat. İstanbul içine kadar elçilik vazifesiyle girmiş fakat Bizanslılar onu şehit etmişler. Baba Cafer'in kabri Eminönü'ndedir. Bugün Kuyumcular Çarşısı olarak sahilde bir binadır burası. Zindan Hanı diye bilinir. Türbe oradadır. İşte bu Zindan Hanı'nın bulunduğu yer yemiş iskelesi balmumcu esnafının toplandığı yerdi. Balmumcu mağazaları, mihrap mumları, düğün mumları, renk renk fener, şamdan, avize ve araba mumları yaparlar ve satarlardı. Bu mumların beyaz yuvarlak olanlarından başka 6-7 köşeli, mor, kırmızı, yeşil, mavi, eflatun renkte olanları da vardı. Yine bu dükkanlarda cila ve boya işlerinde kullanılmak üzere büyük kalıplar halinde sarı bal mumları da satılırdı. Bunların haricinde ufak ufak şimdiki bronz 25'liklerden biraz daha büyük fakat kabarık, yuvarlak bal mumlar satılırdı ki bunlar çocuk eğlencelerine mahsustu. Bu ufak bal mumlarının her rengi bulunurdu. Evlerde bunlar yumuşatılır, hayvan, insan, kuş, çiçek, öteberi şekilleri yapılır, eğlenilirdi. Bu eğlenceler çocuklar için bilinmez ve bulunmaz bir bilgi dersi olurdu. Bir de hikayesi var bu çocuk bal mumlarının. Çocuk evde almış masanın üstünde bu ufak bal mumlarını, yumuşata yumuşata hayvan şekilleri yapmaya uğraşıyor. Aklına esmiş bir kertenkele yapmış. Başı, gövdesi, ayakları, pençeleri tamam. Götürmüş bunu, evin kahve takımının arasına yerleştirmiş. Ama kim baksa orada bir kertenkele görecek, canlı gibi. Akşam evin hizmetçisi kahve pişirecek. Kahve tepsisine koşmuş, fincanları, cezveleri alacak. Eli yumuşak bir cisme dokunmuş, ürkmüş, bakmış ki bir kertenkele. Şaşmış, şaşkınlaşmış, tepsiyi fırlatmış, feryadı basmış, yerlere yatmış yarı baygın. Bir yandan kırılan fincanların, tabakların şakırtısı, şıngırtısı, bir yandan hizmetçinin bağırtısı, hane halkını telaşa düşürmüş. Koşmuşlar hizmetçinin yanına, ayıltmaya uğraşmışlar. Bakmışlar ki bir kertenkele ama yerde, hiç kımıldamıyor fincan tabak kırıklarının arasında. Onlar da önce bir ürkmüşler, nihayet anlaşılır ki yapma bir şey. Yaramaz, meydanda yok. Çocuk yaptığı şakanın ortalığı velveleye verdiğini duyunca afallamış, ne yapsın, yavaşça kapıyı açmış, sokağa kaçmış. Evet, bal mumcu esnafı kalmadı. Çünkü artık elektriğin yaygınlaşmasıyla mum hayatımızdan çekildi gitti. Vaktiyle vazgeçilmez bir ev eşyası, hatta insanlara en güzel bir hediyeydi mum götürmek. Türbelere bile en iyi adak mum götürmekti. Şimdi gene mum satan hediyelik eşya dükkanları var ama bu mumlar artık biblo, süs veya yemek masalarında yakılacak dekoratif mumlardan. Rengarenk, hele şimdi bir de kokuluları var. Ama eski mumlar gibi değil, bir anda yanıp geçiyorlar. Eski mumlar biraz dayanırlardı hani. Bir de kağıtçılar vardı değerli dinleyiciler, haffaflar. Bayezid'de askeri tıbbiye mektebi olan eski maliye nezaretinin karşısında. Bu askeri tıbbiye şimdi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bulunduğu binadır. Burada sıra sıra direkli ve geniş saçaklı dükkanlar vardı. Bu dükkanlarda kalem, kağıt, mürekkep, hokka, defter, lika, kitap, kalemtıraş, makta, rıyık gibi şeyler satılırdı. Bunlar arasında üzerlerinde yaldızlı ve renkli resimler, şekiller bulunan oyma kağıtları, dünyanın dört bucağına ait resimler bulunan çıkartma tabakaları da vardı. Oyma kağıtlarındaki resimleri, şekilleri kesmek, çıkarmak için hususi makaslar, çıkartmaları çıkarmak, yapıştırmak için de ayrı defterler satılırdı. Oyma kağıtlarında neler vardı? Bin bir çeşit hayvan, kuş, çiçek, ağaç ve meyve resimleri. Çocuklar bunlarla oynar, oyalanır. Fakat bu oyalanma esnasında yerde, havada, suda uçan, yaşayan hesapsız hayvanların, ağaçların, kuşların şekillerini ve isimlerini öğrenirdi. Çıkartmalara gelince bunları da ıslatıp resimlerini bir deftere geçirir. Bu suretle dünyanın birçok memleketlerini, şehirlerini, köylerini, abidelerini, mabetlerini, manzaralarını görürdü. Hepsi hakkında fikirler edinirdi ki bu pek sade görünen meşgaleler her çocuk için ameli bir bilgi dersi olurdu. Bu dükkanlarda bezir isi denilen bir mürekkep yapılıp satılırdı. Keten tohumu yağının yakılması suretiyle bir is hasıl olur. İşte o isten yapılan mürekkebe bezir isi denirdi. Bu mürekkeple asırlarca evvel yazılan yazılar renginden, parlaklığından hiçbir şey kaybetmemiştir. Birçok musaflar, divanlar, kitaplar, fermanlar bugün yazılmış gibi elimizde, müzelerde yüzümüze gülmektedir. Sonra siyah bezir isinden mürdüm eriği biçiminde mühür mürekkebi satılırdı. O devirde her işte mühür vardı. Bu mürekkeple mühürler basılırdı. Bir de lal denilen kırmızı mürekkep yapılırdı buralarda. Bu mürekkep için al bir bediyadır denirdi. Bununla eski kağıtlara yazılan yazılar bugün yazılmış gibi taze ve bugün yazılmış gibi güzelliklerini muhafaza ederler. Bunlardan başka bir de yaldızlı mürekkepler vardı. Bu dükkanlarda satılırdı. Hatta altın yaldızlı olanlar da vardı. Bu çeşit mürekkeplerle işlenmiş levhalar, kitaplar, sahife başlıkları, yaprak çerçeveleri birer altın nefiseydi. Bu kağıtçılarda daha neler bulunurdu? Kağıt makasları, meşin, mukavva, yazı altlıkları, yeşil, mavi, ergoman renginde meşk kağıtları, yani hatta çalışanların egzersiz yaptığı kağıtlar, resim kağıtları, saman kağıtları, kenarları yaldızlı kağıtlar, mektup zarfları, yerli zamklar, neler neler. Peki başka neler vardı bu kağıtçı dükkanlarında? Hani muhabbetname ve hasret feryatnamelerine mahsus ipekli, kokulu kağıtlar ve zarflar. Bu tılsımlı işe, bu füsunlu alışverişe göre kanarya sarısı, toz pembesi, kar beyazı, erguvan buğusu, gelincik renkte, al renkte olurdu. Hele yaprak başlarında gül, menekşe, sümbül veya herhangi bir çiçek veya kalbe saplanmış mini mini bir ok resimleri olurdu. Öte berisi malum, bu kağıtlara hicran ateşleri dökülür. Sitem oklarının yaralarından akan kanlar serpilir. Cellat gamzelere mahşere kadar esaret taahhütleri çizilirdi. Bu mektuplara daima öte tarafın şifaül kulub olduğunu, yani kalplere şifa olduğuna ve beri tarafın gözyaşlarıyla yazılmış bulunduğuna dair ve bu ince işlere dair beylik klişeler ilave edilirdi. Bunlar unutulmazdı. Aşka, hicrana, visale, kavuşmaya ait daha ne gibi yalanlar varsa onlar da uydurulur. Sonra sevda güvercininin gagasına tevdi edilir, semti cana veya mehdi canana uçurulurdu. Ve daha neler neler bulunurdu bu kağıtçılarda. Mesela Köroğlu, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, Elif ile Mahmut, Arzu ile Kamber, Tutiname, Tabirname ilahir ve bunlara benzer birbirinden nefis, birbirinden leziz eserler, kitaplar ve risaleler. Bunların birinde Ferhat, "Hey ne şirin kar bir mekkar imişsin gönlümü, derde saldın bi sütunu aşka ferhad eyledin" diye nara atar, gider dağları yerle bir eder. Evet, başka kitaplar, Battal Gazi, Kan Kalesi, Kır Karamiler. Bunlar o zamanki çocukların, yalnız çocukların değil, büyüklerin de uzun kış gecelerinde bir araya geldikleri zaman birini okutup dinledikleri, kah o kahramanın şevkiyle ayağa kalkıp böyle güya kılıç salladıkları, arada bir kahramana alkış verdikleri, arada bir de vah vah ettikleri kitaplardı. Öyle ki kahvehanelerde bile bu kitaplar okunur, bu kitaplar elden düşmezdi. Halk edebiyat eserleri demek mümkün bunlara.
Güzelliğin aksetmiş muazzam. bahsetmiş Boğaz'ın sularına. Benim her şeyim sensin, seninle bahtiyarım. Ah, ah, seninle bahtiyarım. Ah, o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah, o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah, güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah, güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah, güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah, güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Değerli dinleyiciler, en sıkıntılı zamanlarda bile İstanbul'un en bahtiyar ve talihi yaver mahlukları sokak köpekleriydi. Her türlü sıkıntıdan uzak, hiçbir sıkıntıya metelik vermezler. Ellerini kollarını sallaya sallaya mahalle, cadde, sokak salınırlar, kuyruklarını havaya kaldırırlardı. Sokak köpekleri hür yaşamak, hür doğmak düsturuna bağlı renk renk birer örnekti. Sokakta doğar, sokakta ölürlerdi. Onların beşiği sokak, sarayı sokak, düğün evi sokak, mezarı da sokaktı. Sokak köpekleri evlenmek için görücüye, dernek çadırı için örücüye muhtaç değildiler. Cümle ocağı kaldırımlı kaldırımsız yer, düğün otağı yaldızlı gök idi onlar için. Caddelerde flört yaparlar, beğendikleri eşlerle yan gelir yatarlar. Binbir hayat mengenesi ve medeniyet işkencesi altında ne yapacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, ne biçim yatıp kalkacaklarını, ne şekilde giyinip kuşanacaklarını, birbirlerine ne yolda riyalar ve uydurma edalarla hareket edeceklerini şaşırmış olan insan oğullarına kırmızı dillerini çıkarırlar, müstehsi, alaycı gözlerle bakarlardı. Ne yerlerdi, ne içerlerdi, her şey. Evlerden sokaklara atılan kemik kırıntıları, dükkanlardan caddelere dökülen yiyecek kırıntıları onların, şehirde ne kadar çeşme yalağı su kaynağı varsa yine onlarındı. Her mahallede bu köpeklerin her biri bir eve kapılanmıştı. Hiçbir köpek diğerinin bağlanmış olduğu kapıya yanaşmazdı. Kendine uygun bulduğu kapıdan şaşmazdı. Evlerden bu köpeklere akşam sabah yiyecek verilirdi. Yavruları varsa ayrıca beslenirdi. Bunlara başka başka isimler verilirdi. Her birine mahalle halkı tarafından bu isimlerle seslenilirdi. İşte Toraman, Sarı, Topuz, Alaca gibi isimler verilirdi. Kapılarda yatıp kalkan bu sokak köpekleri ev halkını tanır ve öğrenirdi. Kadın erkek, çoluk çocuk eve girip çıktıkça onlara saygıyla yol verirlerdi. Gece bir yabancı evin etrafında dolaşsa velveleyi koparır ev halkını ikaz ederlerdi. Böyle kapılara kendiliğinden ve bedava bağlanmış olan sokak köpekleri sadakatte ve hizmette eski sefaretlerdeki piştoğlu palalı, sırma urbalı, pırısa bıyıklı, aylıklı kuru sıkı kavasların pabuçlarını dama atmışlardı. Bu köpeklerin kapılarını bekledikleri evlere bir yabancı girmek istesin. Kapının tokmağına varsa zilini el uzatsın. Karşısına dikilir, dişlerini gıcırdatır, gürültüyü koparırdı. Sokak köpekleri bir taraftan da o günlerin belediyesinin beyaz kemerli belediye kavaslarının, belediye çöpçülerinin muavinleri ve yardımcılarıydı. Sokaklara atılan süprüntülerin çoğunu bu köpekler toplar yok ederdi. Bu sokak köpekleri zabıtanın da fahri efradından idi. Mahallelerinde gece karanlığında bir yabancı, hele kılıksız kıyafetsiz bir serseri geçse üstüne atılırlar, hudut harici ederlerdi. Bununla da iktifa etmeyerek feryadı basarlar, polisleri, zaptiyeleri, bekçileri uykudan uyandırırlar, halka ayaklandırırlardı. Bu köpeklerin hırsızı tartakladıkları, kundakçıyı yaraladıkları, zamparayı yakaladıkları çok olmuştur. Şu kadar ki bu köpekler mahalle mahalle, semt semt saltanat kurmuşlardı. Bir mahallenin köpeği öteki mahalleye geçemez, sınırı aşamazdı. Açtı mı iki mıntık arasında hem taarruzi hem tedafi, yani hem savunma hem saldırma şeklinde cereyan eden muharebeler meydan alırdı. Sokak köpekleri o devirde Babali Caddesi'nde de beylik kurmuşlardı ve yıllarca sağa sola kurulmuşlardı. Oradan sadrazam geçer, hariciye nazırı geçer, adliye nazırı geçer, geçer oğlu geçer. Halk muhteşem arabalarla arkalarında atlı vükelayı fihama karşı ne yapacaklarını, ne yolda hürmet, tazim göstereceklerini şaşırır. Köpekler ise ne onlara ne bunlara, ne de ötekilerin azametlerine, ne de berikilerin şaşkınlıklarına metelik vermezlerdi. Arkalarını dönüp dillerini çıkarıp, kuyruklarını havalandırıp sağa sola yarışır, alt alta üst üste yatıp birbirleriyle oynaşırlardı. Sokak köpekleri kapılandıkları evlerde bir hasta olsun yahut ev halkından biri bir kazada yaralanarak eve sendeliye sendeliye dönsün, hele bu evlerden bir cenaze çıksın, mateme girerlerdi. Yemezler, içmezler, melül gözlerini belli bir hüzün ve elemle pencerelere, kapı eşiklerine saplarlardı. Halleriyle, lisanlarıyla ağlarlardı. Dahası var, evden sokağa çıkmak üzere İçeride merdivenlerden inenlerin ayak seslerinden evin efendisi mi, hanımı mı, çocuğu mu, hizmetkarı mı ayırt ederlerdi. Kapı açılınca onlara derecelerine göre hürmet gösterirlerdi. Büyüklere karşı sakin, vakur, kadınlara karşı nazik, mesrur, çocuklara karşı ise tepeden tırnağa sever olurlardı. Mahallelerde bekçiler vardır. Gocuklu, sopalı, saçlı, sakallı, yaşlı başlı, vazife şinas, bekçi babalar. Fakat köpekler de gündüzlü geceli mahallenin birer bekçisi, birer gözcüsü, birer değnekçisiydiler. Bekçiye hırsız onlar haber verirdi. Sokakta sızmış sarhoşu onlar bildirirdi. Ortalığı izaç eden, taciz eden soysuzların icabına onlar bakardı. Can yakanların canını onlar yakardı. Yangın mı var? Kuleli icadiyesinden toplar patlar, bu top sesleri köpeklere verilmiş bir velvele işaretidir. İstanbul'un 7 tepesinde, 70 köşesinde ne kadar sokak köpeği varsa hep birden başlarlar ulumağa. Bekçiler sopalarını vurup mahallelerde haykıra bağıra yangını ilan ederler. Köpekler de bu ilanı havhavlarla takip ederlerdi. İstanbul geceleri her yangında saatlerce ve saatlerce köpeklerin vaveylasıyla inlerdi. Kim öğretmişti onlara bu işi? Yangın toplarının hep bir ağızdan vaveyla işareti olduğunu, toplar patlayınca feryat koparılmak icap ettiğini. Değerli dinleyiciler, insanlar hür doğar, hür ölür. Dünyanın her tarafında ihtilaller, inkılaplar bu düsturu bayrak yapmıştır. Fakat aslında insanlar böyle doğmaz, böyle ölmez. Her biri binbir meşakkatle dünyaya gelir, binbir mihnetle mezara girer. Doğar doğmaz elleri ayakları sımsıkı bağlanır, kımıldaması, nefes alması, hürriyeti tahdit edilir. İşte mezara da öyle konur. İşte köpekler öyle değil. Onlar hür doğarlar, doğar doğmaz serbesttirler, elleri ayakları bağlı değildir. Ölünce de öyle. Sargıya sarılmak, sandığa kapatılmak yok. Bacağından yakaladıkları gibi atıverirler bir çukura, o kadar. İnsanlar istedikleri yerde de ölemezler. Ölüm onları istediği yerde yakalar. Köpeklerin ise alabildiğine serbest bir ölüm meydanı vardır, sokak. Günün birinde değerli dinleyiciler, köpeklerin saltanatına da hürriyetine de musallat olundu. Felek dedikleri ona bekaru bedgirdar demiş şair. Sokak köpeklerin havhavından, caddelerde hür hareketlerle ortalığa meydan okunmasından, şundan bundan sızıltılar, şikayetler arttı. Bir de hastalıkların ve pisliğin yayılmasından dolayı şikayetler buna eklenince, hepsi Marmara'daki Yassı Adaya ve Sivri Adaya ikamete memur edildi. Aslında Sultan II. Mahmut zamanında sokak köpekleri ilk defa İstanbul'da bu adalara sürülmüştü. Fakat halk buna çok reaksiyon gösterdiği için vazgeçilmişti. İkinci defa 1910 senesinde İstanbul'un sokak köpekleri toplandı, Marmara'daki Yassı Adaya ve Sivri Adaya gönderildi. Demir parmaklıklı arabalarla mahalle mahalle toplandı, romörköre bağlı mavnalarla adalara götürüldü. Onlar şehrin bütün mahallelerini, tabii şimdi adaya gitmek bir keyif, Marmara'nın yeşilli mavilli ipek haleleri üstünde zamanın her türlü dağ dağısından, taktakasından uzak, ne tatlı hayat değil. Onlar mahallenin, şehrin bütün mahallelerini benimsemişlerdi. Kapılandıkları evlerle samimiyet ve münasebet tesis etmişlerdi. Bekçilerle, zaptiyelerle, polislerle arkadaş olmuşlardı. Hırsız yakalamışlar, sarhoş bataklamışlar, zamparaların papuçlarını ellerine vermişler, alışmışlar bu işe. Hepsi bir arada olsalardı nihayet adada Robinson gibi yaşamak hesaplarına gelmedi. Ne yaptılar? Adaya gidenler oradan buradakilere ne suretle haber gönderdiler? O çağlarda bu hayvanlar arasında bizim esrarını bilmediğimiz haberleşme mi vardı? İstanbul'da ve İstanbul'un Üsküdar, Eyüp ve Galata yakasında köpek toplayıcılar faaliyete geçtiler. Parmaklıklı arabanın tekerlek seslerini duyan köpekler tabanlarını kaldırıp öteki mahalleye kaçıyorlardı. Oradaki köpekleri de tehlikeden haberdar edip onları da peşlerine takıp öteki mahalleye atlıyorlardı. Bir mahalle köpeği diğer mahalleye giremezken ve sınırdan geçmek istese, çeşitli muharebelere yol açarken, adalar sürgünü meydana çıkınca bütün mahallelerin köpekleri birbirlerine sarıldılar. Hep birlikte sürgün tehlikesinden korunmaya ve kurtulmaya çalıştılar. Ne oldu sonra? Bütün köpekler yakalandı, adaya sürüldü. Artık sokaklarda köpek kalmayacak sanıldı. İki ay geçmedi, caddeler, sokaklar sürü sürü köpeklerle doldu. Hatta şehir emanetinin, yani İstanbul Belediyesi'nin önünde zaman zaman bu toramanların meydan muharebeleri bile seyir ve temaşa edildi. Adalara sürülen sokak köpekleri bir müddet adalar tarafından beslendi. Hatta vapurlar adaya gidenler tarafından beslendi. Devamlı tabii kimse onları besleyecek halde değil. Adada da yiyecek yok, su bile yok. Buradan geçen vapurlar bu adadaki hayvanların canhıraş feryatlarını duyunca çok müteessir oldular. ve gemilerden, vapurlardan bunlara yiyecek attılar. Fakat nereye kadar dayanır? Hazıra daha dayanmaz. Elden gelen öğün olmaz. O da her zaman bulunmaz demişler. Bu köpekler açlıktan birbirlerini yediler ve bunların ölenlerin kokusu uzun müddet İstanbul halkını rahatsız etti. Arkasından bu 1910 yılında oldu. İttihat ve Terakki o zaman başta. Ondan sonra felaketler birbirini kovaladı. Trablus Harbi, Balkan Harbi, Cihan Harbi derken İstanbul halkı, bu sokak köpeklerine çok alışmış ve bağlanmış olan İstanbul halkı, İttihat ve Terakki'nin başına gelen belaları hep bu köpeklere yapılan zulüm ve haksızlık olarak gerekçelendirdiler. Tabii doğrusunu Allah bilir. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un her semtinde tulumbacı koğuşları vardı. Eski yıllarda bunlardan şöhret alanlar Çeşme Meydanı, Hendek, Kule Dibi, Tophane, Firuz Ağa, Yeşil Tulumba, Salkım Söğüt, Fener. Karşı tarafta Çifte Çınar, Bülbül Deresi gibi büyük koğuşlar idi. Bu koğuşların hepsi aynı zamanda birer kahvehane şeklinde idiler. Tulumbacıların bir kısmı orada yatıp kalkarlardı. Ocakçılık ederlerdi. Müşterilere kahve, çay, nargile verirlerdi. Bu koğuşlar zaman zaman birer çalgılı kahve halini alırdı. Oralara semai mani koşma söyleyenler, saz, tambura, zurna, gırnata, çifte nara çalanlar gelirdi. Her koğuşun, her tulumbanın bir reisi vardı. Tulumbacı reisleri hayatın aydınlık karanlık yollarından geçmiş, hatta kurşun, bıçak, usturpa fırtınalarıyla cenkleşmiş. Usturpa bir kırbaçtır değerli dinleyiciler. İnce bir halatın ucuna böyle kurşun parçası bağlanır. Ona usturpa derler. İşte bu tulumbacı reisleri attığını vurur, tuttuğunu koparır. Görgülü, ağırbaşlı adamlardı. Sözlerini dinletirler. Etrafın hürmetini celbederler. Yolsuz ve uygunsuz hareketlerin önüne geçerler. Yangın yolunda coşarlarsa yine nara atıp ortalığı inletirlerdi. Tulumbacı koğuşları semtlerinde huzuru ve sükunu temin ederlerdi. Tulumbacılar mahallelerinde hoşa gitmeyecek hareketlerden sakınırlardı. Haykırıp bağıran, sağına soluna saldıran yılışık sarhoşları ayıltırlardı. Çoluğa çocuğa tasallut eden, sustalı çeken sırnaşık ipsizleri de sopayla bayıltırlardı. Tulumbacıların çoğu çapkın, atılgan, bıçkın olurdu ama semtlerinde konuya komşuya yan bakmazlardı. Yan bakanları yaşatmazlardı. Takıntı ve çakıntı için mıntıkalardan uzak yerlere giderler, eğlenirler, çakarlar, çakıştırırlardı. Her koğuşta bir tulumba bulunurdu. Tulumbacı koğuşların adamları kimlerdi? Bir reis, bir fenerci, bir hortumcu, bir borucu, bir veya iki kolcu ve lüzumu kadar omuzdaş. Ki her yangın tulumbasının en aşağı 30-40 dizliklisi bulunurdu. Bazı tulumbalarda bu sayının 60'a 70'e çıktığı görülürdü. Bunların hepsi koğuşta yatıp kalkmazdı. Bir kısmı evlerinde, dükkanlarında kalırdı. Bir yerde yangın çıktı mı soyunurlar, dizliklerini giyerler, ayaklarına tulumbacı yemeğin elini çekerler, sırtlarında bir fanila veya bir gömlek, başlarında keçe külah, kalıpsız fes, koğuşlara seyirtirlerdi. Orada toplanırlar, sandığı omuzlarlar, yangına koşarlardı. Reislerin çoğu bu kafileyi bir hayvana binmiş olarak takip ve idare ederdi. Elinde de bir kamçı bulundururdu. Omuzdaşlar işlerine bağlı adamlardı. Bunlar tulumba sandığının ön ve arka kollarını sağdan veya soldan omuzlamayı itiyat edinmiş ve bu yolda meleke peyda etmiş olurlardı. Bir tulumbacı daima önde sol kolu omuzluyor, böyle alışmıştır, böyle gider. Bu omuzdaşların yüklendikleri kolun dayandığı omuzlar nasırlaşırdı. Bunlardan sağ ve sol omuzlarında yumruk büyüklüğünde sert et parçaları peydah olmuş birçok tulumbacılar vardı. Sandık deyip geçiyoruz ama bu sandıklar hatılı sayılır bir ağırlıktı. Fakat omuzdaşlar bunları birer kuş kafesi gibi uçururlardı. Uçururlarken diğer omuzdaşlarla kol değiştirirlerdi. Tulumbacıların ve tulumba sandıklarının caddelerden, sokaklardan geçişleri görülecek bir şeydi. Her semt tulumbacılarının da başka başka dizlikleri, başka renkte dizlikleri, başka renkte gömlekleri, hatta başka renkte külahları olurdu. Kendilerine mahsus bir çalımla adım atarlardı, koşarlar, uçarlardı. Koşarken de kendi koğuşlarına, kendi semtlerine, kendi reislerine mahsus naralar atarlardı. Tulumbacılardan sesleri gür ve kuvvetli olanlar atardı bu naraları. Allah Allah! Deviren, düşmanına kan kusturan yeşil tulumba köleleri. Veya hayt, çifte çınar mekan, var mı bize yan bakan? Evet, bunlar meşhur tulumbacı naraları. Ondan sonra uçarlardı. İstanbul yangınlarında çok uzak semt tulumbaları da harekete geçerdi. Yangın sönmüş veya söndürülmüş olsun olmasın, sandıkları yakalarlar, caddelere uğrarlar, cakas atarlardı. Bu bir nevi spor müsabakası gibiydi. Tulumbacılar da bir kulüp mensubuydu sanki. Ara sıra yarışa kalkışırlardı. Ara sıra birbirlerini kovalarlardı. Bu yarışlar ve kovalamacalar yüzünden aralarında kavgalar da çıkmaz değildi. Hatta bu arbedelerde galip taraf mağlubun sandığını da ganimet olarak alır, kaçırırdı. Olurdu böyle gidişlerde, işlerde. Tulumbalara, tulumbacılara yalnız işsiz güçsüz insanlar değil, yalnız koğuşlara bağlanmış esnaf filan değil, hükümet dairelerinde iş güç sahibi efendi adamların da katıldığı, sandık omuzlayıp yangına atıldığı olurdu. Bu anlaşılmaz, anlatılmaz bir meraktı, bir iptilaydı o devirde. Katiplerden, hademeden, hocadan, hacıdan, hatta üst düzey bürokratlardan nice ağırbaşlı, çatık kaşlı, ciddi adamlar vardı ki semtlerinin tulumbalarına gönül vermişti. Her yangında tulumbacı kılığına girip iştirak ve bu hünerleriyle iftihar ederlerdi. İstanbul'un istibdat yıllarındaki karanlık, çamurlu, bozuk kaldırımlı, hatta kaldırımsız sokaklarında tuta taban koşmak, yangın cehennemleriyle boğuşmak bir meseleydi. Tulumba yangın yerine gelir, ateş sıra sıra saçakları sarmış, halk tenekelerle kovalarla su yarıştırıyor tulumbaya, fakat bir iki baskıda haznedeki su bitiyor. Her taraftan feryatlar, su, su. Su bulmak kolay değil. Cami havuzlarına başvurulur ama bir mahalleyi, iki mahalleyi sarmış, bütün evlere sarılmış olan yangın ejderi, 5-10 kova ile yetiştirilen, yarım saat uzaklıktaki havuzlardan tenekelerle getirilen sulara kırmızı dilini çıkarıp alay ederdi. Binaları yaka yaka, uçsuz bucaksız bir bostana kadar yoluna çıkan her ocağı kül ederdi. İstanbul'un bu yangınlarından her semt yaslı, her ailenin gözü yaşlıydı. Bir avuç tulumba ne yapsın, evler tahta alevler çılgın. Üsküdar yangınları, Kabasakal yangınları, Kadıköy yangınları ne ocaklar yakmış, ne mahalleleri yıkmıştır. Hatta bu yangınlar nice kitapları, nice kütüphaneleri yok etmiş. Tek nüsa kitaplar, tek nüsa hatıralar bu yangınlarda yanmış gitmiştir. Çok ailenin hazine-i evrakı, mektupları, tapuları, fermanları bu yangınlarda yok olmuştur. İstanbul Belediyesi bütün bu tulumbacı reislerinin yaşlılarından ve emektarlarından birine tulumbacılık payesi verirdi değerli dinleyiciler. Bu adam bütün İstanbul tulumbacılarının serdarı olurdu. Reisül Rüesayı Tulumbacıyan. Tulumbacılık meraklıları arasında öyle kimseler işitilirdi ki dairelerinde çalışırken yangın toplarının gümbürtüsü ellerinden kalemi düşürür, avareleri şaşkınlıktan şaşkınlığa götürürdü. İşi gücü bırakıp savuşurlar, sıvışırlar, soluğu boğuşta alırlardı. Ancak caddelerden sandık altlarında cakalı naralar, sayhalarla tuta taban yarışırken kendilerine gelirlerdi. Hatta bazı şehzadelerin saray bahçelerinde yangın tulumbası koşturdukları, tulumbacılık talimi yaptıkları bir hakikattır. Allah'tan sarayı kundaklayıp ateşe verip de söndürme denemesine kalkışmamışlardı.
insanlıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Yolundan kalktık sandık selamet. Ve yolundan kalktık sandık selamet. Galata'ya vardık koptu kıyamet. Galata'ya vardık koptu kıyamet. Bu şifreyi sandık sana emanet. Bu şifreyi sandık sana emanet. Sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.